Ayrım 19. General. Pale, Temmuz 1993. Günler, günleri, aylar, ayları, olaylar, olayları kovaladı. Son bir yıldır küreklerimi atmış, hayatımı kendi akışına bırakmıştım. Zaman adeta durmuştu ve ben çöp kutusuna fırlatılıp atılan buruşuk kağıtlar gibiydim. Hayatım merhametsizce harcanan sayfalar dolusu kağıt yığınları gibi anlamsız hale gelmişti. Artık hiçbir şeyi olmayan ben, imkansızın şarkısını yüreğim kan ağlayarak söylüyordum. İgman Dağı'ndan akan dereler, uçsuz bucaksız yeşillikler ve ağaçlar, ormanın ortasında mutsuz yaşamlar, göğsünü düşmana siper etmiş aşıklar, gel, gel yiğidim. Başımı bitkin göğsüne dayayayım, ateşler içinde yanan göğsünde öleyim. Seni çok mu incittiler diye sordu yan hücreden biri ansızın. İki gündür palede, ismini bilmediğim bir hapishanede tutuluyordum. İçine konduğum hücre 10 metrekarelik bir yerdi. Koridorda yanan cılız bir lamba hücrenin içini hafiften aydınlatıyordu. Siz kimsiniz dedim şaşkınlıkla. Ben bir Türk gazeteciyim dedi ince sesli kadın. Adım da Mübera Duran. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Sizin burada ne işiniz var? Hiç sorma dedi gazeteci kadın. Birleşmiş Milletler Koruma Gücü mensubu Fransız askerleri sözde bize kılavuzluk ediyordu. Birden aracımızın önü Sırplar tarafından kesildi. Aracımızdan silah zoruyla indirildik. Başka bir araca bindirildik. Sonra da paleye getirildik. Boşnakçayı nereden öğrendiniz? Aslında ben bir Boşnak kızıyım. Ailem yıllar önce İstanbul'a göç edip oraya yerleşenlerden. Senin adın ne peki? Senin burada ne işin var? Benimki çok uzun bir hikaye dedim cılız bir sesle. Adım Suada. Ben de Sırpların elinde esir bir Boşnak kızıyım. Üzüldüm dedi kadın acıklı bir sesle. Kısa bir süre sustum. Üzülmek için çok geç artık dedim. Tek gerçeği acı olan bu dünyada beni hayata tutan şey Allah'a olan inancımdı. Galiba inancımı da yavaş yavaş kaybetmeye başladım. Kadın lafımı kesti. Sakın inancını ve umudunu yitirme dedi. Acı acı güldüm. Bir yaz günü dedim. İncir kuşları bile çığlık atarak siyah gökyüzünde kaçışıyorlardı. Kaçamayanlar ise Emin ve Edin gibi incir ağacının üstünde can verdiler. Bu topraklarda yıllardır yaşayan Boşnaklar bugünlerde sessiz ve bu sessizlik ne yazık ki benim kanıma dokunuyor. Bu düşüncelerimi size anlatıyorum çünkü tek başıma bunlarla mücadele edemiyorum artık. Savaşta ölenler geri gelmeyecek dedi kadın. Biz de bir şekilde hayata devam etmeliyiz. Bu düşüncelerinizde haklı olabilirsiniz elbette dedim. Ama sevdiğimiz insanları kaybetmenin acısını hiçbir şey dindiremez. Hele ki bu acının sebebini kendiniz olarak görüyorsanız aklınızı oynatmaya az kalmıştır. Kadın bir süre sustu. Sonra da savaştan önce ne iş yapıyordun diye sordu. Konservatuvarda öğrenciydim. İşte ne güzel dedi. Sanatçının görevi umutsuzluğa düşmek değil, varlığın boşluğunda kendine bir yer bulmaktır. Bu kadar yenilgi dostu olma. Sana küçük bir sırrımı verebilir miyim? Elbette. Daha düne kadar Sırpların eline esir düşmekten çok korkuyordum. Fakat şimdi nedense korkmuyorum. Esir düştüğüm şu gün şu gerçeği anladım. Korkunla yüz yüze geldiğinde korku denen şey meğerse biten bir duyguymuş. Sizi çok iyi anlıyorum dedim ama sahip olduğunuz bu düşünce biraz da yaşadığınız korkunun şiddetiyle ilintili bir şey. Siz henüz hiçbir şey yaşamadınız. Kadın sustu, hemen konuyu değiştirdi. Sana başka bir sır daha verebilir miyim dedi sessiz bir şekilde. Sizi dinliyorum. Artık hiç korkma dedi. Boşnaklar ambargoya rağmen silahlanmaya başladılar. Nasıl dedim şaşkınlıkla. Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ankara'da Hırvat yetkililerle üst üste 3 kez toplantı yaptı. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Demirel Hırvatlara dedi ki bakın Sırplar hem sizin hem de Boşnakların canlarına okuyor. Sizi de eninde sonunda yaşadığınız bu topraklardan sürecekler. Boşnak halkıyla omuz omuza verip Sırplara karşı birlikte savaşın. Sonra da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Hırvatlara bir teklif sundu. Hırvat yetkililer de Demirel'in sunduğu bu teklifi kendi cumhurbaşkanları Tuçman'a ilettiler. Tuçman da teklifi kabul etti. Cumhurbaşkanı Demirel'in Tuçman'a sunduğu teklif neydi? Sen de biliyorsun ki Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe konan silah ambargosu yüzünden Boşnaklar silah yardımı alamıyorlar. Demirel'in Hırvatlara sunduğu teklife göre Türkiye'den kalkacak silah yüklü uçaklar Hırvatistan'ın Split kentine inecek. Uçaktan çıkan her 4 silahtan birini Hırvatlar kendilerine alacak. Diğer silahları da Cessna tipi küçük uçaklarla Visoko'ya sokacaklar. Bu silahları Visoko'ya sokabilirler mi peki? Evet, en sonunda bizimkiler Bosna'ya silah sokabildi. PKK adlı silahlı terör örgütünden yıllar içinde ele geçirilen silahlar Çanakkale kentindeki askeri üsse getirildi. Burada askeri uçakların üzerleri siyah bantlarla kaplandı. Daha sonra da silah yüklü uçaklar Split'e gönderildi. İnanmıyorum dedim. Bence Boşnaklar bugün hala ayakta durabiliyorsa bunu Süleyman Demirel'e de borçlular dedi gazeteci kadın. Demirel, PKK'dan ele geçirilen silahlar tükenir tükenmez bu sefer gidip İran'ın, Pakistan'ın, Malezya'nın kapısını çaldı. Onlardan Boşnaklar için silah istedi. Malezya bilgisayar ve teknik, Pakistan roket, İran'da silah yardımında bulundu. Fakat daha sonra İran Türkiye üzerinden yaptığı yardımları kesti. Neden? Çünkü bu yardım olayında Türkiye'nin adının ön plana çıkmasından dolayı İranlılar son derece rahatsız olmuşlardı. Türkiye üzerinden Boşnaklara silah göndermeyi kestiler. Kendileri doğrudan yardım yapmaya başladılar. Bugünlerde ise Saraybosna'daki İranlı yetkililer Boşnak halkına kendi mezheplerinin propagandasını yapıyor. Nasıl? İranlı yetkililer savaş mağduru Boşnaklara yiyecek yardımında bulunuyor. Boşnak kadınların başlarını örtmeleri karşılığında onlara nohut kocalarını ya da erkek çocuklarını camiye getirmeleri karşılığında da et veriyormuş. Bir anda tüylerim diken diken oldu. İnsanların içine düştükleri aciz durumdan faydalanmaya çalışmak ne korkunç bir şey dedim. Bunu aklım havsalam almıyor. Peki bu durumu haber yaparak açığa çıkaracak mısınız? Kadın fısıldadı. Hayır dedi. Bu bildiklerimi haber yapmaya hiç niyetim yok. Çünkü gazetede çıkacak böyle bir haber bir ulusun sonu olur. Kendi halkıma ihanet edemem ben. O sırada demir kapı açıldı. İki asker içeri girdi. Yan hücrede esir tutulan gazeteci kadını dışarı çıkardılar. Kadınla bir an göz göze geldik. Siyah, kısa saçlı, fındık burunlu kadın bana şaşkın şaşkın baktı. Aman Allah'ım dedi bu sefer İngilizce konuşarak. Tıpkı bir ay gibisin. Seni burada neden tuttuklarını daha iyi anlıyorum. O gün gözlerim açık dışarıdan gelecek ayak seslerini beklemeye koyuldum. Epey bir zaman sonra demir kapı açıldı. Şişman bir asker içeri girdi. Elinde tuttuğu anahtarla hücrenin kapısını açtı. Çık dedi, gidiyoruz. Dışarı çıktım. Sırp askeri saçlarımdan tuttu. Beni kendine doğru çekti. Pis dudaklarıyla beni öptü. Yüzüne bir tokat attım. Seni komutanına şikayet edeceğim diye bağırdım. Pis pis sırıttı. Eğer komutanın fahişesi olmasaydın dedi, seni şurada gebertmiştim. Yüzüne tükürdüm. Allah hepinizin belasını versin dedim. Eliyle yüzünü sildi. Sonra da kolumdan tutup çekiştirdi. Yürü Balinkura dedi. Komutan seni bekliyor. Bu kadın 2 haftadır ortalıklarda gözükmüyordu. Herhalde beni bu yüzden paleye getirtmişti. Şişman askerle birlikte dışarı çıktım. Kapının önünde zırhlı personel taşıyıcısı duruyordu. Şimdi şu araca bin dedi asker. Başka bir asker araçtan aşağı indi. Ağzını açmış. Ne bakıyorsun dedi sinirli sinirli. Hemen araca bin. Asker bindiğim aracın kapısını kapattı. Kendi de ön tarafa geçip oturdu. Yaklaşık 1 saat sonra aracı durdurdu. Kapıyı açtı. Aşağı in dedi gür bir sesle. Etrafıma bakındım. Bir dağ otelin önünde duruyordum. O sırada bir kadın asker koşarak yanıma geldi. Hoş geldin dedi tebessüm ederek. Benim adım Slobodanka. Hoş bulduk dedim şaşkınlıkla. İçeri girelim. Komutan birazdan gelir. İçeri girdik. Şimdi 2. kata çıkalım dedi kadın asker. İlk önce bir duş al, sonra da üzerine güzel bir elbise giy. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. 2. kata çıktık. Odaya girdik. Oda bomboştu. Yatağın üzerinde birkaç tane elbise vardı. Neler oluyor diye sordum korkarak. İnce yapılı kadın asker güldü. Korkma. Bir şey olduğu yok dedi. Sadece bir akşam yemeği yiyeceksin. Şimdi soyun, duşa gir. Bana söyleneni yaptım. Soyunup duşa girdim. Duştan çıktığımda ise kadın asker yatağın kenarında oturuyordu. Bence kısa kesim kırmızı elbiseyi giymelisin dedi. Sana çok yakışacak. Ama çok kısa dedim yüreğim boğazımda atarken. O elbiseyi giyemem. Kadın doğruldu. Hemen şunu giy dedi sert bir ses tonuyla. Şu uzun olanı giysem olmaz mı? Kadın ayağa kalktı. Sana kırmızıyı giy dedim. Mecburen kırmızı elbiseyi giydim. Kendimi fahişeler gibi hissettim dedim gözlerim dolarken. Kadın kahkahayı bastı. Zaten öylesin dedi. Şu kırmızı ayakkabıyı da ayağına giy. Biraz da makyaj yap. Ben de yan odaya geçip hazırlanacağım. Yarım saat sonra seni almaya gelirim. Yaklaşık yarım saat sonra kadın tekrar odaya geldi. Bu sefer üzerinde kısa kesim siyah bir elbise vardı. Hazır mısın diye sorduk. Başımı evet anlamında salladım. Öyleyse gidelim dedi. Aşağı kata indik. Önceden büyük bir özenle hazırlanmış masaya oturduk. Etrafımıza bakındım. Koca restoranda bizden başka kimse yoktu. Bu kadın nerede diye sordum. Kadın pis pis sırıttı. Bu kadını çok mu özledin dedi alaycı bir ses tonuyla. Ansızın içeri bir sürü asker doluştu. Kadın asker hemen ayağa kalktı. Sen de ayağa kalk dedi bir çırpıda. Biraz duraksadım. Neler olup bittiğine bir anlam verememiştim. Şaşkınlıkla ayağa kalktım. General Borislav Milinović yanımıza geldi. Sırp kadına bakıp reverans yaptı. Her zamanki gibi başımı döndürüyorsun diye iltifatlarda bulundu kadına. Kadın şuh bir kahkaha attı. Hiçbir zaman beyefendiliğinizi, nezaketinizi elden bırakmıyorsunuz generalim dedi. General Borislav bana baktı. Size de iyi akşamlar hanımefendi. O anda ne diyeceğimi bilemedim. Kadın General Borislav'ın yanında duran yabancı üniformalı subaylara elini uzattı. Hoş geldiniz general dedi. Kumral tenli ve uzun boylu olanı sırf kadın askerin elini sıktı. İyi akşamlar hanımefendi dedi. Her zamanki gibi yine çok güzelsiniz. Kadın hafiften tebessüm etti. Sizi genç hanımla tanıştırmak istiyorum. General bana baktı. Ben de ona dikkatlice baktım. Bu adamın yüzü bana hiç yabancı gelmemişti. Size de iyi akşamlar hanımefendi dedi İngilizce konuşarak. Sustum, cevap vermedim. Hadi dedi General Borislav, şimdi yemeğe oturalım. Gece boyunca hiç konuşmadım. General Borislav ve kadın asker sürekli içtiler, dans edip eğlendiler. Kumral tenli general de gece boyunca kah General Borislav'la sohbet etti, kah kadın askere iltifatlarda bulundu, kah beni göz ucuyla ince ince süzdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bir Sırp subayı yanıma geldi. Eğilip kulağıma, şimdi beni izleyin diye fısıldadı. Masadan kalktım. Sırp subayın peşine düştüm. Merdivenlerden ikinci kata çıktık. Bir odanın kapısının önüne geldiğimizde durduk. Kapıyı açtı. İçeri gir dedi. O sırada üç asker koşarak yanımıza geldi. Siz kapıda nöbet tutun diye askerlere talimat verdi. İçeri girdim. Bana ne yapacaksınız diye sordum korkarak. Şöyle geç otur dedi. Korkmana gerek yok. Bedenim kas katı kesilmişti. Çok yorgun ve uykusuz olmama rağmen koltuğa oturamadım. Öylece ayakta durdum. General Lewis Mackenzie'nin yanında uslu durduğun için sana aferin dedi yüzü çilli subay. Birden İfete teyzemin ölmeden önce bana telefonda söylediği sözleri hatırladım. İskenderiye meydanında Yugoslavya halk ordusu ile yeşil bereliler arasında dünden beri kanlı çatışmalar sürüyor. Boşnak güçleri Sırp komutanı Kukanyats'ın ve kumandasındaki askerlerin etrafını adeta Çin Seddi gibi etten bir duvarla ördüler. Sırplar İzzet Begoviç'in ve diğerlerinin karşılığında komutan Kukanyats ile Sırp askerlerinin değiş tokuşunu önereceklermiş. Bu değiş tokuş işini de Mackenzie yapacakmış. General Lewis Mackenzie, Bosna'daki Birleşmiş Milletler'in Kanadalı komutanıdır. Sonuçta o da bir Hristiyan. Elbette dindaşlarının yanında olma gereğini hissediyor ki Bosna'ya uygulanan silah ambargosunu kaldırtmıyor. O an acı acı güldüm. Boşnakların hakkını korumakla görevli General Lewis Mackenzie, Sırp General Borislav Mulinović ile akşam yemeği yiyip kadeh tokuşturuyordu. Şimdi burada uslu uslu otur diyen Sırp subay beni daldığım düşüncelerden uyandırdı. Subay daha sonra odadan dışarı çıktı. Kapıyı üzerime kilitledi. Askerlere de kapıda beklemeleri için talimatlar yağdırdı. Birden General Borislav'ın söylediği şarkı kapatıldığım odanın içinde yankılanmaya başladı. Sırbistan'ın küçük olduğu bir yalan. Daha büyük bir Sırbistan için canla başla savaşıyoruz. Türkleri bir bir avlayıp öldürüyoruz. Kulaklarımı ellerimle kapattım. Sırpların saçma sapan şarkı sözleri artık bende kusma hissi uyandırıyordu. Kısa bir süre sonra kapının kilidi açıldı. General Lewis Mackenzie içeri girdi. Hemen ayağa kalktım. Matmazel dedi İngilizce konuşarak. Yüreğim küt küt atıyordu. Sol elinde kırmızı bir gül vardı. Yanıma yaklaştı. Sağ elindeki kırmızı gülü bana uzattı. Heyecandan donup kalmıştım. O kısa mesafede gülün el değiştirdiğini bile fark etmemiştim. Allak bullak oldum. Adınız ne güzel bayan diye sordu. Sustum. Ona bir cevap vermedim. Buraya nereden geldiniz diye başka bir soru sordu. Yine sustum. Sessiz kalmak böyle bir şeymiş meğerse. Onu anlamıyormuşum gibi davrandım. Tam önünde durdu. Nefesini yüzümde hissedebiliyordum ve tabii ki o leş kokusunu da. Sonra bir adım geri çekilerek beni baştan aşağı süzdü. Ben ise donmuş bir vaziyette ona bakıyordum. Sonra yine yanıma sokuldu. İngilizce konuşabildiğinizi biliyorum dedi. Benden ne istiyorsunuz diye sordum korkarak. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı, nefesini yüzüme üfledi. Sonra da yanağını yanağıma değdirerek kulağıma şu sözleri fısıldadı. Size yardım etmek için buradayım. Ayrıca size yardım etmek benim de işime geliyor. Çünkü menfaatle motive edilmiş aşk en güçlü aşktır. O anda afallamıştım. Beni öpmeye başladı. Ona ne bir karşılık verebiliyordum ne de geri çekilebiliyordum. Sonra şaşkınlığımı üzerimden atıp kendime geldiğimde geri çekildim. Yapmayın lütfen dedim. Boşnak halkını korumanız gerekirken onlara tecavüz ediyorsunuz. Siz bir Sırp değilsiniz. Saçımdan tuttu. Biraz sabırlı ol dedi. Seni Sırpların elinden kurtaracağım. Sinirlerim iyice bozulmuştu. Bana tecavüz ederek mi diye sordum. Menfaatle motive edilmiş aşk. Hemen lafını kestim. En güçlü aşktır öyle mi? Benim size aşık olduğumu da nereden çıkardınız? Bana pis pis baktı. Saçlarımdan tutup yatağa fırlattı. Sonra da gidip radyonun sesini sonuna kadar açtı. Şimdi uslu bir kız ol dedi. Yoksa seni kapıda bekleyen Sırp köpeklerine parçalatırım. Pantolonunun kemerini çözdü, yanıma geldi. Beni soymaya başladı. General Borislav senden bahsetmişti bana. Doğrusu bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmemiştim. Kanım çekildi, tüylerim ürperdi. Beni size General Borislav mı önerdi diye sordum tir tir titrerken. General Lewis Mackenzie yüzüme baktı. Evet dedi gülerek. Bu akşam senin için buraya geldim. Generalin oğlu benimle birlikte dedim buz gibi bir sesle. Vukadin mi diye sordu şaşkınlıkla. Evet, o şimdi hastanede yatıyor. Cephede fena yaralanmış çünkü. O anda sevinmeli miydim yoksa üzülmeli miydim bilmiyordum. General Lewis Mackenzie radyoda odanın içine dolanıp Sırp halk müziğinin eşliğinde sapık arzularını tutsak bedenimde tatmin ederken ağzımı sıkıca kapattım. Sızlayan yüreğimin acısını her zamanki gibi dindirmeye çalıştım.